Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamlı Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda psikiyatrist, doçent doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk.
Bugün yine zor sayılabilecek şartlarda bu yayını gerçekleştiriyoruz. İnternet ağının biraz zayıf olduğu bir bölgede. Hocam. Dolayısıyla bazen seste bir problem yaşanabilir. Şimdiden kusurlarımız, sürçülisanlarımız affola diyelim. Evet kıymetli hocam, bugün önemli ve bir taraftan da böyle riskli alanların olduğu bir konuyu konuşmak istedik. Kişilik bozuklukları. Kişilik bozukluğu tabiri aslında toplumda çok sıkça kullanılıyor. Ve çoğu zaman da bu gündelik dile yansıyan yanlış ve zararlı adlandırmalar oluyor. Bugün doğru bilinen belki yanlışlara biraz değinelim istiyoruz. Aslında önce belki psikiyatrik anlamda tanı sınıflaması olarak bu kişilik bozukluklarından ne anlıyoruz? Nedir, ne değildir biraz konuşalım. Ve gündelik yaşamımızda bu mesele hem kişinin kendini etiketlemesi bakımından hem de toplum tarafından etiketlenme bakımından, çevre bakımından ne gibi dezavantajları, zararları olabilir? Bunu nasıl önüne geçirebilir? Biraz bunları konuşalım, biraz bunlara değinelim istiyorum hocam. Buyurun.
Hayırlı akşamlar. Çok önemli bir yerden başladınız Feyzullah. Gerçekten çok önemli bir gündelik dil kullanımı bu meseleyle ilgili. Daha önceki programlarda da altını çizdiğimiz bir mesele vardı. Psikiyatrik tanı sistemlerinin insanları ya da hastaları tanıma, onları adlandırma, sınıflandırma açısından yaşadığı güçlüklerden bahsetmiştik. Kişilik bozuklukları başlığı altındaki meselelerde bu tanı sisteminin zorluğu iki kat daha problemli bir yere götürüyor bizi. Yani aslında mesela depresif bozukluk, anksiyete bozukluğu, şizofreni bozukluğu gibi tanılarla kişilik bozukluğu olarak adlandırılan tanıların temelde aynı şeylerde bahsetmediğini fark ediyoruz. Kişilik bozuklukları adlandırılmasının diğer psikiyatrik bozukluklar açısından farklı bir tarafı var. Bunu kabaca şöyle tasnif edersek, diğer psikiyatrik rahatsızlıklarda, diğer psikiyatrik problemlerde kişilerin içsel yaşantılarındaki o duygu, düşünce boyutundaki yaşantılarında meydana gelen farklılıkların merkezde olduğu bir bozukluk var. Mesela anksiyete bozukluğunda kişinin kaygılarının kişinin yaşamını kontrol etmesiyle ilgili bir sorun var. Değil mi? Depresif bozuklukta o hüznün, kederin, kaybın kişinin gündelik hayatını etkilemesiyle ilgili bir bozukluk var. İşte şizofrenide bazı değiştirilemeyen, mantıklı açıklamalarla değiştirilemeyen düşüncelerin merkezde olduğu bir bozukluk var. Bu kişilik bozuklukları başlığı altındaki sıkıntılarda daha çok sosyal yaşamı devam ettiren kişilik özelliklerindeki farklılıklardan kaynaklı bir sorun var. Yani bu kişilik bozukluklarının hepsinin birden bakacak olursak orada mesele bir içsel alandaki sorundan ziyade kişiler arasındaki ilişkinin merkezde olduğu bir problem var. Bu açıdan bile farklı. Yani mevcut tanı sistemleri içerisinde de bir farklılık var. Örneğin DSM tanı sistemini çok kullanıyoruz bütün dünyada. İşte Amerika'daki sigorta şirketleri için hazırlanmış bir sınıflandırma sistemi bu. Bu DSM'nin değişik versiyonları var. İşte 1980 yılından itibaren geliştirilen DSM-3 var. Aslında 1950'li yıllarda başlayan bir sistem bu. Ve belli aralıklarla bu kitapçık güncelleniyor. Şu anda DSM'nin 5. edisyonu kullanıyoruz. Mesela 4. edisyonda kişilik bozuklukları başlığı ikinci eksen özellikler büyük başlığı altında değerlendiriliyor. Yani anksiyete bozuklukları, depresif bozukluk, şizofreni, bipolar gibi psikiyatrik sıkıntılar Birinci eksen hastalıklar, birinci eksen bozukluklar, kişilik bozuklukları başlığı, ikinci eksen kişilik, ikinci eksen psikiyatrik zorlantılar başlığı altında değerlendiriliyordu. DSM-5'te bundan vazgeçtiler. Sanki hepsi müsavi tanılarmış gibi bir arada değerlendirilmeye başladılar. Bence bir DSM-5'teki tasnif daha akla uygun bir tasnifti. Yani çok teorik meselelere girdiğimin farkındayım. Ama bu kadar teorik meseleye girmemin altındaki amaç şu. Kendi içinde bu kadar tartışmalı olan bir mesele gündelik dilde çok net, sanki herkes tarafından ve tıbbi otoriteler tarafından da net olarak bilinen bir hastalık gibi kullanılıyor. Ve bu tür adlandırmalar kişiler arasında mücadele esnasında, kavga esnasında bir hakaret malzemesi olarak çok kullanılıyor. Ya da kişinin, senin de programın açılışında bahsettiğin gibi, kendini etiketlemesinde yanlış bir üslupla kullanılıyor. Yani bu tanı soru işareti olarak koyuyorum sonuna. Böyle bir tanının tıbbi otoriteler tarafından da netleştirilmiş bir, kararlaştırılmış bir tarafı yok. Örneğin hani şimdilerde de kişilerin kendilerini çok sıklıkla etiketlediği borderline, sınır kişilik bozukluğu denen bir mesela başlık var, değil mi? Bu belli ülkelerde bu tanı çok az bile konuluyor. Hatta konulmuyor bile. Deniyor ki böyle bir tanı yoktur deniyor. Ve genel olarak daha Anglo-Sakson, daha o Amerika kıtasına özgü bir tanı bu. Avrupa kıtasındaki psikiyatristler bu tanıya biraz daha mesafeliler. Ve hatta deniliyor ki böyle bir tanı aslında yok. Hatta çok ünlü bir bipolar çalışma araştırmacısı vardı, Agop Akiskal. O da Türkiye topraklarında doğmuş biri sanırım. Ama alanda çok tanınan biriydi. Vefat etti. Çok çalışmaları vardı. O diyor, derdi ki borderline diye bir tanı yoktur. Bu bipolar 2 denilen bir durumdur. Yani kuramcılar kendi aralarında bile netleştirilmiş bir görüşe sahip değilken gündelik dilde bu mesele çok net, çok bilinen bir hastalıkmış gibi ele alınıyor. Aslında kişilik bozuklukları başlığı altında en çok üzerinde durmamız gereken mesele bu.
Şunu da gözlemliyorum. Siz de katılır mısınız? Yani bir kişi, benim panik atağım var, ben panik atak hastasıyım, panik bozukluğum var, sosyal fobim var, depresyonum var demesinden biraz daha zor bir durum oluyor. Yani kişi, ben borderline'ım, ben obsesif kompulsif kişilik bozukluğu var benim, ben narsistim, narsist kişilik bozukluğum var de diyemiyor. Zaten böyle onun içeriğinde böyle bir sanki şahsiyeti, kişinin şahsını ve böyle ahlakını çok etiketlercesine bir şey de var orada.
Çok
bir
doğru.
His de var. Kişi böyle rahat rahat da söyleyemiyor zaten bunu. Kişi kendisi bile kabul etmekte zorlanıyor. Hatta tanı koyanlar bile, değil mi? Bazıları böyle bir işte tanı koymuyorlar. Hani böyle özellikler var diyorlar. Kişiye sen böylesin demeyen de birçok uzman var.
Aynen öyle. Çok doğru, çok doğru. Yani hani tanının adında geçen kişilik bozuklukları deyince ve kişiliğin de değişen bir özelliği olmadığı göz önüne alınırsa, değil mi? Yani kişilik daha sabit bir şeydir. Değil mi kendi içinde? O zaman hani kişilik bozukluğu denen bir şey o kişide varsa, o kişinin, değil mi, değişmesi çok zordur. Çünkü kişiliği öyledir. Yani kişiliğin bozuktur. Bir kişiliği normal olanlar var, bir de bozuk olanlar var. Eğer bir kişiye işte antisosyal, narsistik kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu gibi bir tanı konulmuşsa ya da kişi kendinde o belirtileri görüyorsa, tanı sistemlerindeki belirtilere, artık değişmesi zor bir yapının keşfedilmesi gibi bir tuhaflık bizi bekliyor.
Evet hocam,
ben de onu aslında
vurgulayacaktım, size soracaktım. Yani bu kişilik şimdi değişmez değil aslında. Mizacın da kişiliğin de zaman içerisinde değişebileceğine dair çalışmalar var ama yine de hani çok genelde hani katıdır, yaşam boyunca evet, devam eden bir hali de var. Dolayısıyla bu tanıyı aldıktan sonra birçok insanda hani böyle şöyle bir hava şöyle bir inanç doluşu, artık bu değişmez. Yani ben böyleyim, ilelebet hayatım boyunca bu tanı bende var.
Tabii.
Değişimin, gelişimin önünde bir engel. Ben bundan ibaretim, hayatım bundan ibaret ve her şeyimi etkileyecek ve bütün eylemlerinin ya da yaşamının merkezine alma gibi bir risk de doğuyor bu sefer. Değişimimin, gelişimin önüne, onu çok iyi vurguladınız, bir sanki
Kesinlikle.
engelmiş gibi, bir setmiş gibi koyuluyor.
Kesinlikle öyle ki bu psikiyatrik zor tedavisinde çok ihtiyaç duyduğumuz bir alan vardır. Benlik algısı alanı vardır. Bu benlik algısı meselesi bazı psikiyatrik durumların iyileşmesinin önünde çok ciddi engeldir. Mesela kişi depresyondayken ben depresifim. Eskiden beri böyleyim. Hala da böyleyim. Bu benim bir yapım diye baktığı anda değişmesi çok zordur. Fakat depresyon benim düşüncelerimle ilgili, hayata bakışımla ilgili bir mesele. Ama beni oluşturan şeylerin hepsi depresyonla açıklanamaz. Ben depresif düşüncelerimden, karamsar düşüncelerimden daha büyük bir bütünlük içindeyim diye baktığında bu depresif meselelerle, düşüncelerle, davranışlarla mücadelesi daha istediğimiz bir şekilde ilerliyor. Fakat kişilik bozukluğunda kişi kendine, yani aslında hani kişilik bozukluğu diye biz de yani kullanıyoruz ama aslında hani kişilik özellikleri, farklı kişilik özellikleri diyelim. Durumunda eğer kişi kendine bende şu kişilik bozukluğu var dediği zaman değişimin önünü neredeyse tamamen tıkayan bir benlik algısı oturuyor. Ben böyleyim. O zaman ben böyle davranmak zorundayım. Ben istesem de kişilik bozukluğu olmayanlar gibi bir tutum takınamam gibi bir okuma ortaya çıkıyor. Problemi olan benim için, hani bir terapist olarak söylüyorum, değişimi engelleyen en önemli şeylerden biri bu benlik algısı. Ve kişilik bozukluğu tanısını kendine koyanlar, yapıştıranlar, etiketleyenler de maalesef bu mesele çok ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Benim önerim ne? Yani hani bu mesele nasıl ele alınmalı? Biraz önce sen de altını çizdin. Kişilik özellikleri bağlamında bunlar konuşulmalı. Ve bu tür tanıyı kendine yaftalayanlar ya da başkaları tarafından yaftalanan insanların hayatlarına baktığımızda genellikle zor şeyler yaşadıkları, özellikle çocukluk çağından itibaren bakım verenler boyutunda çok problemli yaşantıların içinde bulundukları anlaşılıyor. Ve bu insanların hem zor bir hayatları olduğu, yani zor, güç, problemli şeylerle karşılaştıkları ve aynı zamanda da diğer insanlara zorluklar yaşattıkları söylenebilir. Yani bu mesele kişiler arası ilişki meselesidir genel olarak. Özellikle de hani DSM'de, yani tanı sistemlerinde B kümesi kişilik özellikleri olarak başlıklanan durumlarda bu mesele biraz böyledir. Kişi gelişim evrelerinde, erken gelişim evrelerinde zorluklar yaşıyor ve halen de kişiler arası ilişkide, sosyal ilişkide çok ciddi zorluklara sebep olur, başkalarına da güçlükler yaşatır.
Hocam, B kümesini biraz açabilir misiniz?
Kişi her an değişime açık bir yapıdadır. Bu değişim çok zor olsa bile bazen çok kısa sürede de bu değişim gerçekleşebilir. Fakat kişinin bu değişim için bir şeyleri göze alması gerekmektedir. Ya da belli koşulların oluşması gerekmektedir. Yani kişilik özellikleri bu derece zor olan insanların da değişimi çok uzun zaman gerektirir. Yargısı da çok kesin değildir. Ama genel olarak gördüğümüz şey şu, psikoterapi düzeyinde bile ortalama 1,5-2 yıl gibi bir süre sonucunda bazı değişim ortaya çıkıyor. Fakat bu bir ortalama süre. Tabii daha kısa da olduğu oluyor, daha uzun da olduğu oluyor.
Evet hocam, burada isterseniz bu değişim ve değişimin evreleri ya da değişimin dinamiklerini, değişimi getiren faktörleri, kolaylaştıran ve zorlaştıran faktörleri kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Bir de arada hocam, B kümesi kişilik örgütlenmesinden bahsettiniz, böyle bir şey geçti. Onu da biraz açmanızı isteyeceğim aradan sonra, olur mu?
Tabii ki.
Peki, kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Efendim tekrar merhabalar. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında Doçent Doktor Hasan Turan Karatepe ile kişilik bozukluklarını konuşuyoruz. Aradan önce de programın başında da belirtmiştik. Böyle günlük yaşamda da halk dilinde de sıkça dile getirilen ama bazı handikapları olan etiketlenme risklerini taşıyan böyle ne derler hocam hassas bir mesele, netameli bir konu. Buna nasıl
evet.
yaklaşmalıyız, nasıl ele almalıyız? Hatta çok önemli ve bir enteresan bir bilgi de vermiştiniz aradan önce. Hani Amerika Anglo-Sakson kültürüyle Avrupa kültürünün, hatta belki Doğu kültürünün bu meselelere yaklaşımı farklı. Farklı ülkelerden değişik uzmanları bir araya getirdiğimizde ve bir kişiyi belki
Tabii.
tanı koymalarını istediğimizde farklı farklı tanılar koyabilecekler. Borderline tanısı üzerinde mesela anlaşamayabilecekler. Dolayısıyla bu bir uzmanların bile zorluk çektiği meselelerde kişilerin kendilerini internetten bakarak ya da çevrelerinden duyarak etiketlemeleri, insanların birbirini bu şekilde etiketlemeleri ne kadar aslında zararlı olabileceğini konuşmuştunuz. Ve değişimin de aradan hemen önce değişimin de zaman alabileceğini. Bu kişilik özellikleri
evet.
kişiler arası ilişkilere yansıyor. Zaman alabileceğini, belki birkaç yılı bulabileceğini ama mümkün olduğunu belirttiniz. Daha ve umut aşılayıcı bir meseleydi bu. Buradan biraz devam
evet.
edelim istiyorum hocam. Bir de bir B kümesi kişilik özelliklerinden bahsettiniz. Belki onun üzerinden de hani başlayabiliriz. Bu değişimin evreleri, değişimin süreçleri, dinamikleri neler oluyor? Ne gibi faydalar görebilirler bu meseleden muzdarip insanlar ya da çevrelerinde, ailelerinde böyle bir zorluk yaşayan insanlar neler yapabilirler? Buyurun hocam.
Yani psikiyatride sen de karşılaşıyorsun. Aslında kolay diyebileceğimiz bir mesele yok. Yani herkesin derdi gerçekten çözülemeyince bize başvurulan bir meseleyle uğraşıyoruz. Biz hani sosyal açıdan, mesleki açıdan kişi sorunlarıyla baş edemeyince psikiyatriye geliyor. O bakımdan her vaka, her adlandırma bizim için zor. Fakat bu kişilik bozuklukları başlığı altındaki meseleler daha da bir zor, karmaşık konular. Fakat ne handikaptır ki bu karmaşık konuları konuşmak bu hafta uzak yerlerde olduğumuz için daha da bir güçlüğe sebep oluyor. Şimdiden o yayında yaşanan kopukluklar için ben de senin gibi bir özür dileyim dinleyicilerimizden. Şeye dikkat çektin konuya girmeden önce. Hani başka kültürlerdeki adlandırmalar nasıl oluyor işte Anglo-Saksonlar farklı dedim, şeyler farklı, Avrupa kıtası farklı. Geçenlerde bizim ilgilendiğimiz terapinin kurucusu olan Stephen Hayes'i konuk etmiştik kongrede. Bu kabul ve kararlılık terapisinin kurucusu. Stephen Hayes gibi önemli insanların da sık sık altını çizdiği bir meseleyi bu mesele. Bu son kongrede de aynı şeyin altını tekrar çizdi. Kabaca şunu söyledi. Hatta net olarak şunu söyledi. Tek bir cümleyle. Neden biz sadece dünyanın belli bir bölgesinde yapılan çalışmaların sonucu olarak dünyanın diğer bölgelerindeki meseleleri tanımaya çalışıyoruz? Yani neden sadece Kuzey Avrupa'da ve Amerika'daki çalışmaların sonucunda ortaya çıkan psikiyatrik sınıflandırmaları dünya çapında kullanıyoruz? Burada bir problem var. Belki medikal hastalıklarda bu mesele bu kadar problemli olarak karşımıza çıkmayabilir ama psikolojik zorluklarda gerçekten bu kültürel, coğrafi farklılıklar, sosyal ortamlardaki değişiklikler çok belirleyici oluyor. Bunu da bir yeri gelmişken değinelim. Ben kişilik bozukluğu demeyi sevmiyorum biliyorsun. Sen de sevmiyorsun farkındayım. Niye sevmiyoruz? Çünkü biz terapiyle ilgilendiğimiz için amacımız değişmek. ve değişmeyi de ketleyen bir tarafı var. Değişimi engelleyen bir tarafı var bu bozukluk, kişilik bozukluğu meselesini ve hani bir kişilik bozukluğu tanısıyla da kişi karşı karşıya kaldığında gerçekten çok tırnak içinde aşağılayıcı bir durumla da yüzleşiyor.
Evet.
Hani
evet.
Sanki şimdiye kadar hani kendisine atfettiği kişilikler yalanmış ve bir uzman ona gerçeği göstermiş ve kişiliğindeki bozukluğu onun önüne koymuş gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Yani hiç kimsenin böyle bir muamele görmeye hakkı yok. Başlangıçta onu söyleyeyim. Yani biz niye doktora gidiyoruz? Bende bir dert var. Bana bu dertte yardımcı olur. Bana sunulan reçete benim önümü açması gereken bir şey olmalı. Benim fark etmediğim. Sonra o reçeteyi uygulayınca daha bir ferahlığa, daha bir sağlıklılığa ulaşabileceğim bir şey vaat etmeli bana konulan formülasyon. Bu açıdan da ben kişilik bozukluğu tanısına mesafeliyim ve karşıyım. Yani bir yerde, bir an bu bağlamda karşıyım. Peki nedir bu? Hani nasıl tanımladık aradan önce? Kişinin gelişim, erken gelişim evrelerindeki istenmeyen, hoş olmayan bazı muamelelerle karşılaşmasının sonucu ortaya çıkan bir kişiler arası zorluk meselesi. Özellikle de bu B kümesi kişilik özellikleri gösteren kişilerde bu görülüyor. Hani bu B varsa bir de bunun A'sı var tabii ve C'si var. Bu A tipi ya da A kümesi kişilik bozuklukları daha çok, oradan başlayacak olursak, daha çok şüphe, paranoid düşünceler, zihin, merkezli bir nasıl katı davranış tutumu içeriyor. Bunların içinde paranoid kişilik yapısı var, şizoid kişilik yapısı var ve şizotipal kişilik yapısı var. Tanımlanmalardan da anlaşılacağı gibi daha çok şizofreniye yakın. Yani kişinin gerçek, kabul edilen gerçeklikle temas kuramadığı, muhakeme bozukluğunun biraz merkezde olduğu bir davranış tutumu. Katı davranış tutumu diyebiliriz bu A tipi, A kümesi kişilik özelliklerine. Merkezde vehim vardır, şüphe vardır ve daha çok içe kapanan, dışarıyla teması olmayan bir davranış paterni izlerler. İşte adı üstünde paranoid de daha çok şüphe merkezdedir. Şizoid dünyada yani diğer insanlarla temas etmemeye çalışır. Yani etmemekten rahatsızlık duymaz. Onlardan uzak olmaya çalışır. Onlarla ilişkiye girmeleri de çok zordur. Tek başına bulunmayı genellikle tercih ederler. Her türlü insani ilişki onlar için anlamsızdır, zordur. Ve diğer kişilik bozukluğu şizotipal. Burada da yine bir kabul edilen gerçeklikle uyuşmayan bir davranış tutumu vardı. Daha mistik şeylerle ilgilenirler. Böyle somut olmayan bazı özelliklerin peşinden giderler. Hani daha çok etrafımızda nasıl diyelim, olağanüstü, büyüsel meselelerle çok ilgilenirler. Bu şizotipal kişilik bozukluğu olanlar. B kümesi kişilik bozuklukları başlığı altında antisosyal. Hani daha çok hani kişilik bozuklukları diye gündelik hayatta kişilerin birbirine itham ettikleri meseleler biraz bu B kümesi kişilik özelliklerine giriyor. O antisosyal, sınır, borderline ve narsistik kişilik bozuklukları başlığı altındaki kişilik bozuklukları bunlar. Bir de bunlara histrionik kişilik bozukluğu da ekleyebiliriz. B kümesi kişilik bozukluklarında.
Bunlar da halk arasında çok popüler olan değil mi hocam? En popüler olan
genellikle işte erken dönemdeki. Evet, evet, evet. Hani saldırıda kullanabileceğimiz psikiyatrik meseleler. Hani akıl hastası mısın sen? Bir saldırı şeyidir. Malum kişiler bir problemdi. Ama en şeyi olan böyle can acıtıcı olanlardan biri bunlardır. O işte sen antisosyalsin, sen borderline'sin, ne yaptığın belli olmuyor. Bir öylesin, bir böylesin. Ya da sen narsistiksin, habire kendini seviyorsun, her şeyde kendini merkeze koyuyorsun. Bunlar, bu üçü gerçekten çok kavga malzemesi olarak kullanılan meseleler. Bunların hepsinde erken dönem bakım verenlerle ilişkili bir problemi görüyoruz. Özellikle borderline kişilik örgütlenmesinde artık bu mesele travmatik düzeyde başa gelen bir sorun olarak kendini gösteriyor. Mesela borderline çok tartışmalı bir meseledir. Hani aradan önce demiştik ki Agobat Iskal der ki borderline diye bir tanı yoktur. Bunlar bipolar 2'dir der. Başka bir kuramcı borderline diye bir tanı yoktur. Bunlar travma sonrasında gelişen katı davranış özellikleridir der. Başka bir kuramcılar topluluğu da diyor ki borderline diye bir şey yoktur. Bunların hepsi aslında disosiyatif kişilik bozukluğunun ya da kişilik örgütlenmesinin bir halidir, bir biçimidir diyenler var. Yani bu kadar tartışmalı bir mesele aslında üstünde konuştuğumuz mesele. Ve bu kuramcıların hepsinin de kendi içinde çok mantıklı gerekçeleri var. Yani bipolar 2 diyenin de, travmaya bağlı diyenin de, disosiyatif kişilik bozukluğu diyenlerin de kendi içinde çok tutarlı bir sınıflandırma biçimi var. Ama ne dediğimizden ziyade bunlara ne yapılması, yani bu tür sıkıntıları olan kişilere ne yapılması daha kıymetli. Yani tanı koymaktan ziyade bir yol gösterici reçete sunmak çok daha kıymetli. Yol gösterici reçeteye şöyle bir baktığımızda da ihtiyaç olan şey belki eksikliği yerine koymak anlamında değerlendirilebilir. Hani baştaki kurguyu şöyle yapmıştık. Yetiştirilme çağından itibaren, erken çocukluk dönemlerinden itibaren kişinin bakım verenle olan ilişkisinde bir sorundan bahsediyorduk. O zaman bu sorun kişinin hali hazırdaki yakın ilişkilerini güçlendirerek, yakın ilişkiye girme yeteneklerini geliştirerek belki ona bir çözüm yolu sunabiliriz. Zaten hem biz her programda söylüyoruz hem de bütün psikiyatrik problemlerin iyileşme döneminde karşımıza çıkan bir mesele var ki kişinin sosyal anlamda ilişkileri iyiyse her türlü psikiyatrik bozukluğun iyileşme süreci daha kolay gerçekleşiyor. Ama bu istisnasız bütün psikiyatrik problemlerde bu şekilde seyrediyor. Kişinin iyi devam eden bir yakın ilişkisi varsa, duygusal ilişkisi varsa, arkadaş ilişkileri daha istenilir bir durumdaysa, sosyal destek açısından akraba, meslektaş, komşu anlamında bir destek topluluğu varsa, bütün psikiyatrik rahatsızlıklar çok daha iyi seyrediyor. O zaman bunu biraz merkeze alarak bir müdahalede bulunmak bize bir yol gösterebilir.
Hatta hocam ben bir adım ileri götürüp müsaadenizle şöyle aklıma geldi siz ilişkilerden bahsedince. Hatta terapistle olan ilişkinin kendisi değil mi? Yapılan çalışmalarda ben rastlamıştım. Hocalarımızdan da dinlemiştim. Terapide de psikoterapide de iyileşme gücünü, iyileşmeyi belirleyen faktör, en önemli faktörün terapistle kurulan ilişkiye bağlı olduğu söylenir. Yani kullandığımız ekol, teknikler bir yana, kişiler arası ilişkilerdeki o hani dediğiniz iyileştirici güç, o yakınlarımızla kurduğumuz bağ, bu terapide de böyle aslında bir tarafta.
Kesinlikle öyle. Çünkü terapi mesela sırf senin dediğin bu mekanizma üzerinden kurulmuş yeni terapi ekolleri var. Fonksiyonel analitik terapi denen bir terapi ekolü var. O da kabul ve kararlılık terapisine bağlı bir terapi diyebiliriz. Oradan köken alan bir terapi diyebiliriz. Oradaki bütün müdahaleler terapistle danışan arasında o anda gelişen ilişki üzerinden kurgulanıyor. Yine diyalektik davranışçı terapi modelinde daha duyguların merkezde işlendiği bir model bu. Orada da yine terapist ve danışan arasındaki ilişki çok iyileştirici. Yani kişi ilişkiyle doğar, ilişkiyle gelişir, ilişkiyle güzelleşir aslında ve ilişkiyle iyileşir diyebiliriz.
Eyvallah.
Yani bir ilişkiyle dünyaya geliriz. Kurduğumuz ilişkilerle, hani bir ilişkiyle insan olma potansiyeline sahip oluyoruz. Daha sonra bu ilişkilerimizi daha kaliteli hale getirerek daha insaniyetimizi ortaya koymuş oluyoruz. Ve bu ilişkilere yaptığımız yatırım bir yandan da içsel dünyamızı da daha dengeli hale getiriyor. Tabii hani bunları çok kabaca söylüyoruz. Hani evet. bu kadar basit şeyler değil. Zaten mesele de tek bir şeyle, tek bir reçeteyle ortadan kaldırılacak bir mesele değil. Hani yani sabahtan beri konuşuyoruz. Bu meselede tanımlanması bile kuramcılar arasında tartışmalara yol açıyor. Ülkeler arasında bazı şeylere yol açıyor. Farklı tutumlara yol açıyor. Fakat hani mesele kabaca bu ilişki kurma, ilişkiyi devam ettirmeye odaklanıyor. Ve artık yeni nesil terapilerde de kişinin ilişki kurma becerilerini kuvvetlendirmeye yönelik müdahalelerle bu sorun ortadan kaldırılmaya ya da bu sorunu daha işlev bozucu halini azaltmaya çalışılıyor.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Gerçekten ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Yani zor şartlarda bizimle bağlantı kurdunuz ama dinleyicilerimizle arayı çok açmak istemedik. Çok ayrı kalmak istemedik. Elimizden geldiğince teknolojik şartlar el verdiğince bir şeyler konuşalım. Böyle bir yara mı diyelim hocam, parmak basalım istedik. Bizim de dertlendiğimiz meselelerden biri zaten.
Evet evet, çok güzel.
Dertlendiğimiz meseleleri konuşuyoruz. Derdimiz olan, bizim için anlamlı olan meseleleri beraberce Eyvallah. Düşünmeye, konuşmaya çalışıyoruz. Evet kıymetli dinleyenlerimiz,
teşekkür ederim.
Bir programın da sonuna geldik. Hocam son sözü size bırakıyorum. Ben şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Önümüzdeki programlarda buluşmak dileğiyle. Hocam söz sizde, son söz.
Eyvallah, yüz yüze bir araya geldiğimizde bu meseleye daha belki daha sağlıklı bir iletişim biçimi sonucunda konuşuruz. Dinleyicilerimize de öyle bir program sunarız inşallah diyeyim. Haftaya görüşürüz inşallah. Hayırlı akşamlar.
Görüşmek dileğiyle hocam. Hayırlı akşamlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar.